Ayrım 5. Yokuş yukarı, böyle gelmiş böyle gitmez 3. Aziz Nesin, sayfa 59. Cebir Osman'ın kızı. Hangi ilişkiyle olduğunu anımsamıyorum. Bir tatil günü iki sınıf arkadaşı Cebir Osman'ın evinin bulunduğu yokuştan aşağı Kandilli Vapur İskelesi'ne doğru iniyoruz. Sınıf arkadaşım Nihat Aytek. Bir de baktık, kasabalılıktan dahaca kurtulamamış 5 kaydı kabul, Cebir Osman'ın kızına hem laf atıyor hem de elle sarkıntılık ediyor. Yaşı bizden küçük olan kız umarsız kalmış, yakın olan evine gidemiyor, belki utancından, belki babasının korkusundan. O 5 taşralı dangalak, kızın Cebir Osman'ın kızı olduğunu bilmiyorlar olsa gerek. Nihat'la saldırdık o 5 öğrencinin üstüne. İkimiz de okulun güreş takımındayız. Oğlanlar iri yarı. Üstelik ayrı okulun öğrencisi olduğumuz gizlerimizden belli. Kavgamızı görüp bizi kınayacaklar diye utanıyoruz da. Neyse ki kavga uzun sürmedi. Püskürttük oğlanları. Biz kavga ederken Osman Bey'in kızı savuşmuş. Yıllar sonra 1944'te askerlikten ayrıldığımda Cebir Osman'ın kızının İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Demir'in eşi olduğunu öğrendim. Öyle sanıyorum ki Ahmet Demir'le Cebir Osman arasında bir akrabalık ilişkisi vardı. Ahmet Demir'den Öz Yaşam Öykümün ileriki bölümlerinde uzun uzun söz etmek zorundayım. Belki o bölümleri yazmaya zamanım yetmez. Şu kadarını söyleyeyim. Yaşamım boyunca tanıdığım insanların bana göre en kötülerinden biriydi. Hikmeti Tabiiye. Cebir Osman'ın sekreteri gibiydim. Özel mektuplarını bana yazdırırdı. Nöbetçi öğretmenler ayın belirli gecelerinde okulda kalırlardı. Cebir Osman okulda nöbetçi kaldığı geceler beni yatak odasına çağırır, bana mektuplarını yanıtlatırdı. Kimileyin yatak kılığında olurdu, gecelik bembeyaz entarisiyle. O dönemde erkeklerin çoğu geceleri gecelik denen entari giyerlerdi. Pijama daha kentlere yeni yeni yayılıyordu. "Abi Nusret Efendi, yaz şu mektuplara cevap," derdi. Önce gelen mektupları okur, sonra yanıtlarını yazardım. Neler yazacağımı özet olarak bana söyler, mektubu ben yazardım. Eski Türkçe ile yazılmış mektuplar da olurdu. Bunları eski Türkçe yanıtlardım. Verdiğim yanıtlardan biri aklımda kalmış. Cebir Osman yazacağım yanıtı şöyle özetlemişti. "Gönderdiğiniz bir teneke tereyağını aldım. Teşekkür ederim." Bu mektup yazma sırasında Cebir Osman benimle söyleşirdi. Bu söyleşilerden ikisi hala aklımda. Birinde savaş anılarını ve nasıl keskin nişancı olduğunu anlatmıştı. Savaşa ara verdikleri zamanlarda köylerde evlerde kalırlarmış. Eski ahşap Osmanlı evleri, tahta kaplamaları kaşamış. Kaşamış tahta kaplamalarına çakılı çivilerle tabancayla eşlik ederlermiş. Çivinin başı paslanmış. Tabancadan çıkan mermi çivinin başına çarpınca kaşamış eski tahta kaplama içindeki çivi tahta kaplamadan çıkıp geriye yani tabancayı ateşleyene doğru fırlarmış. Arkadaşları arasında bu bir yarışmış. Cebir Osman'ın attığı her kurşun tahta kaplamadan bir çivi sökermiş. Savaş gecelerinde en büyük eğlencesi buymuş. Bu olayı düzenli ordu savaşı içinde mi yoksa çete savaşı içinde mi yaşadığını hocaya olan büyük saygımdan dolayı soramadım. Cebir Osman'ın unutamadığım ikinci anlattığı bana çok acıklı gelmişti. "Abi Nusret Efendi," demişti. "Yok idi bizim zamanımızda Hikmet-i Tabiiye dersi. Biz okumadık Hikmet-i Tabiiye ve de sizin şimdi okuduğunuz dersleri." Hikmet-i Tabiiye dediği şimdilerde fen dersleri denilen derslerdir. Fizik ve kimya dersleridir. Bu yalın sözleri söylerken sesini acılı bir tını almıştı. Çok üzünçlüydü. Sesinin titreşiminden gözlerinin dolu dolu olduğunu anladığımdan yüzüne bakamamıştım. Resneli Osman. Biz öğretmenimizin bir kahraman olduğunu bilmiyorduk. O zamanki öğretmenlerimizin çoğu kahramandı. Ve sanırım ki kendileri de kahraman olduklarını ya bilmiyor ya bilmezden geliyorlardı. Cebir Osman resneliydi. Yukarıda soyadını bilmediğimi yazdım. Sanırım soyadı Resneli'ydi. Sanırım değil, öyleydi. İttihat ve Terakki hükümetinin kendisine Kahraman-ı Hürriyet adını verdiği Resneli Niyazi'nin 1913-1873 arkadaşlarındandı. Resneli Niyazi Bey 3 Temmuz 1908'de fedai denilen 208 arkadaşıyla dağa çıktığında Cebir Osman da onunla birlikteymiş. Bunu kendisinden değil başkalarından duyuyorduk. Onlar dağa çıktıktan 20 gün sonra 23 Temmuz'da Padişah 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştı. Cebir Osman, 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için fedailerin oluşturduğu hareket ordusuna katılmış mıydı? Onu bilmiyorum. Cebir Osman'ın tabakası nerede? 3 yıl lise öğrenciliğim boyunca Cebir öğretmenimdi Osman Bey. En iyi öğrencisi olduğumu sanıyorum. Cebir Osman'ın iki oğlu bir kızı vardı. Büyük oğlu Fuat, biz 9. sınıftayken son sınıftaydı. İyi futbol oynar mıydı? Bilmiyorum. Ama sinirli bir çocuk olduğunu, sert oynadığını okul maçlarından biliyorum. Tıpkı babası gibi yürürdü. Yani kollarını kanat gibi kabartarak. Ortanca çocuğu Selahattin. Kızının adını bilmiyorum. Güzel bir kızdı. 3 kardeşin küçüğüydü. İstanbul Emniyet Müdürü Demir Ahmet'le evli olduğunu öğrenince nedense ona acımıştım. Cebir Osman'ın oğlu Selahattin'le kızı sanki benim akrabam gibiydi. Bir gün Cebir Osman beni öğretmenler odasına çağırdı. Ortanca çocuğu Selahattin'e Cebir'i geometri ve fizik dersleri vermemi istedi. Dediğine göre Selahattin bu derslerden zayıftı. Niçin kendisi oğluna ders vermiyordu? Bu benim yorumumdur. Kendisi çok acımalı, yumuşak yürekli bir insan olmasına karşın ders verirken öğrencisi anlamaz ve sorularını ondan beklediği yanıtları vermezse çok sinirlenir ve sertleşirdi. Bundan başka Hikmet-i Tabiiye de okumadıkları için fizik dersi veremezdi. Okul yönetiminden benim için izin aldı. Son dersimizden akşam yemeğine dek Selahattin'e ders vermeye Cebir Osman'ın evine gidebildim. Cebir Osman Kandilli'deki evinden Beylerbeyi'ndeki bir yalıya taşınmıştı. Belli akşamlar o yalıya gider Selahattin'e ders verirdim. Selahattin benden ya bir ya da iki sınıf büyüktü. Olağanüstü yumuşak ve terbiyeli bir çocuktu. Benden ders almaya büyük bir gereksinmesi yoktu ama gene de ona verdiğim derslerin başarısında yararı olduğunu sanıyorum. Yalının geniş pencereleri denize bakan bir salonunda ders yapıyorduk. Bu evin temizliğini, düzenliliğini, beyazların bembeyazlığını unutamam. Bir gün Selahattin'e ders verirken Osman Bey de bizimdeydi. Salonun iki duvarını çeviren sedirler vardı. Osman Bey bize yakın bir sedirde bağdaş kurmuş oturuyordu. Üzerinde beyaz entarisi vardı. Cebir Osman'ın bizimle olmasından Selahattin benden daha tedirgindi. Belli ki o babasının bizden daha çok çekiniyordu. Bu durumda Cebir Osman'ın niçin oğluna kendi ders vermediğini daha iyi anlaşılıyor. Cebir Osman belli etmeden bizi dinlerken birden bağırdı. "Abe nerededir benim tabakam? Bulun benim tabakamı." Üst kattaki telaşlı ayak seslerinden eşinin ve kızının ve daha kimler varsa hepsinin Cebir Osman'ın tabakasını aradığı anlaşılıyordu. Ya biz ne yapmalıydık? Cebir Osman'ın tabakasını biz de aramalı mıydık? Yoksa dersi sürdürmeli miydik? Selahattin aramadığına göre benim aramam işgüzarlık olurdu. Cebir Osman sesini gittikçe yükselterek bağırıyordu. "Abe nereye soktunuz tabakamı? Çabuk bulun." Bir ara biraz kımıldanınca oturduğu sedirle beyaz entarisinin etekleri arasında Fakfon tabakası göründü. Öyle bağırıyordu ki ben "Tabakanız altınızda efendim" diyemedim. En yüksek perdeden "Abe nereye koy" derken tabakasının entarisinin altında görünce sesini birdenbire alçaltarak neredeyse fısıldar gibi "Abe kim koyar bu tabakayı altıma?" dedi. Bir lise sondayken Selahattin de kuleliğe girdi. Harp okulunda demir yolu sınıfına ayrıldı. Arkadaşlardan duyduğuma göre Cebir Osman Erzurum'da bir birlikte bulunan oğlu Selahattin'i görmeye gittiğinde ordunun bütün subayları elini öpmek için ordu evine doluşmuşlar. Yıllar sonra gazeteciliğim sırasında Haydarpaşa'dan trenle Göztepe'ye giderken kalabalık yolcular arasında Selahattin'i gördüm. Birbirimize sarılıp öpüştük. Babasından söz etmedik. Çünkü yıllar önce ölmüştü. Selahattin demiryolu sınıfı kalkmış olduğundan olacak meslek sınıfını değiştirmişti. Albaydı. Sözü Ahmet Demir'e getirmek, ondan söz etmek istedim. Selahattin eniştesinden teneke diye söz etti. Ben Marco Paşa Gülmece gazetesini çıkarırken yazılarımda Demir Ahmet'e Teneke Ahmet derdim. Demek bu konuyu o da biliyordu ve eniştesiyle araları hiç iyi değildi. Açıkça söyleyeyim ki Selahattin adına çok sevindim. Ah sevgili hocam, ne zaman seni anımsasam bütün geçmişimiz gelir aklıma. Ama en çok bir boğaz vapurunda. Abi ben düymüştüm onu diye dizini döverek hıçkıra hıçkıra kulalı reşit için ağladığın gözümün önüne gelir de gözlerim dolar. Nesin Vakfı, 20 Aralık 1993. Bugün doğum günüm. 79 yılına başıma bastım. 79 yaşıma bastım. Bu bölümü bitirdikten sonra böyle gelmiş böyle gitmez için ayırdığım notlar ve belgeler dosyasını karıştırırken aralarında şu gazete kesiğini buldum. Mevlid. Aziz varlığımız Osman Fehmi Resne'nin ebediyete intikalinin 23. senesinde 12 Temmuz 1974 Cuma öğle namazından sonra Beyazıt Camii'nde Hacı Hafız Zeki Altın ve arkadaşları tarafından mevlid kıraat edilecektir. Arzu edenlerin gelmeleri rica olunur. Kızı İnci Kurtulan. Ne yazık ki bu gazete kesiğine ne gazetenin adını ne de tarihini yazmışım. Bir de bu gazete ilanında yazılı, yılın son sayısı silik olduğundan okunamıyor, belki 1974 olabilir. Kızının adının İnci olduğunu ve Cebir Osman'ın soyadının Resneli değil, Resne olduğunu bu ilandan öğrendim. Kore gazisi Şinasi Sükan. Şinasi Sükan ortaokuldan beri sınıf arkadaşlarımdan biri. Aynı sınıftanız ama lisede aynı derslikte okumadık. Daha önce de söylediğim gibi bizim sınıfın 14 kısmından 10'u yabancı dil olarak Fransızca, ikisi İngilizce ve ikisi Almanca okurdu. Sonradan kendi özel çalışanlar, özel yabancı dil dersi alanlar ve yabancı ülkelerde bulunanlar dışında 1000 kişilik sınıfımızdan yabancı dil öğrenmiş tek kişi çıkmamıştır. SALT bizim okulumuzdan değil, Eğitim Bakanlığı'nın bütün liselerinden çıkışlılar için durum böyledir. Oysa yabancı dil öğretmenlerimiz çok iyiydi ama yöntem yanlıştı. O yanlış bugün hala sürmektedir. Çok şaşılası bir durumdur. 1000 kişilik sınıfımızın en haylazları, en tembelleri, en dalgacıları, en sporcuları, en çalışkanları, en yeteneklileri inanılmaz bir rastlantıyla aralarında benim de bulunduğum İngilizce okuyan 13. ve 14. kısımlarda toplanmıştı. Okulun futbol takımında, voleybol takımında, güreş takımında, bando takımında en çok bizim kısımdan çocuklar vardı. Yaramazlık, alaycılık, şaka, hem de ayrıca denilen şaka, arkadaş canlılığı, yazar ve şair yeteneklileri bizde toplanmıştı. Bizden sonra Almancalar gelirdi. Nedense 10 derslik Fransızcalar, İngilizce ve Almancalarla eşdeğer değildi. Elbet Fransızcaların da saydığım nitelikte öğrencileri vardı ama onlar 10 dersliğe dağıldıklarından onların yoğunluğu azdı ve etkileri göze batmıyordu. Şinasi Sükan bir subayın yanılmıyorsam bir binbaşının oğluydu. Almanca kısmından çalışkan, sivrilmiş öğrencilerinden biriydi. Onunla lise öğrenciliğimizden çok harp okulu öğrenciliğimizde, stajımızda ve subay olarak okuduğumuz fen tatbikat okulunda yakın olmuştuk. Şinasi Sükan'la ilgili vakıfta bulduğum bir belgeyi 263. sayfada bulabilirsiniz. Şinasi Sükan çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Onu nasıl anlatabilirim? Örneğin şöyle, bir işin, bir insanın tam yetkin olması durumunda bir müzik terimi olan dört dörtlük nitelemi kullanılır ya. Örneğin dört dörtlük bir asker, dört dörtlük bir öğretmen gibi. Bizim sevgili Şinasi'miz yetkinden daha yetkin, dört dörtlük değil, beş beşlik bir askerdi. İleride Şinasi'nin beş beşlik bir asker olduğunu gösteren birçok öykü anlatacağım. Şimdilik şuncasını söyleyeyim ki, Şinasicik öyle bir beş beşlik askerdi ki, bir bacağını Kore Savaşı'nda bırakıp yurda bacaksız dönmüş ve takma bacaklı olmuştu. Bu olayı daha sonra anlatacağım. Böyle gelmiş böyle gitmezin birinci cildi Akşam Gazetesi'nde tefrika edilirken, Şinasi gazete yönetimde bir mektup ve beni anlatan bir yazı göndermişti. Bu kitap bir öz yaşam öyküsü, diyesi kendi kendime anlattığım bir yapıt olduğuna göre, yıllarca aynı okulda ve sınıflarda okuduğum Şinasi'nin benim için yazdıklarını da bu kitaba alabilirim sanıyorum. Ankara 24.06.1964. Sayın Bayım, Aziz Nesin'in gazetenizde neşredilmekte olan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez başlıklı hayat romanını okurken, onun eski bir arkadaşı olarak ekte sunduğum yazıyı kaleme aldım. Bu yazıyı Akşam Gazetesi'nde neşredecek olursanız bir vazife yapmanın huzuru içerisinde olacağım. Hürmetlerimle, Kore Harp Malulü, Binbaşı Şinasi Sükan. Çocukluk ve gençlik çağlarındaki Aziz Nesin, yazan Şinasi Sükan. Akşam Gazetesi'nde Aziz Nesin'in hayatı romanı olan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez başlıklı seri yazıların neşrolunduğu şu sıralarda onunla geçirdiğimiz hatıralar birer birer gözlerimin önünden film şeridi gibi gelip geçtiler. Biz arkadaşları onun Nusret Nesin diye tanırız. Hatta ona saçları bol ve sakalları sık olduğu için kıllı lakabını vermiştik. Onunla arkadaşlığımızın başladığı tarih 1930 yılı sonbahar ayları olmuştu. O zaman ikimiz de Kuleli Askeri Lisesi'nin orta kısmı 2. sınıfında okuyorduk. Onu güler yüzlülüğü, açık sözlülüğü ve çalışkanlığı ile yakın bulmuş ve arkadaşlığını cana minnet bilmiştim. Bu arkadaşlığı o günden bugüne kadar değerli bir hatıra olarak muhafaza etmekteyim. Bugün uluslararası mizahın ünlü bir Türk yazarı olan bu değerli kişinin belli kimsenin tanımadığı birçok güzel cepheleri vardır. Onun gerçek kimliğini belirtebilmek amacıyla bu özelliklerini burada sıralamakta fayda görmekteyim. Arkadaş severliği. Aziz Nesin arkadaşlarının üzüntülerine, dertlerine ortak olur, onları teselli etmesini bilirdi. Kendisine Tanrı armağanı olan nüktedanlığı ile hepimizin üzüntülerini giderir ve neşeli bir hava yaratırdı. Onun şanssız kara günleri de olmuştu. Arkasında polisin takip ettiği günler. Bu günlerde bazı onu seven arkadaşları kendisiyle görüşmek üzere çaba gösterdikleri zaman, kendi durumundan dolayı kimseye bir zarar gelmemesi için onları atlatmıştı. Onun arkadaş severliğini yazdığı, sayısını bilmediğim çeşitli eserlerinde daima arkadaşlarından bahsetmesinden de anlamak mümkündür. Onunla çocukluk ve gençlik çağlarında aramızda geçen tuhaf maceralar hakikaten bir mizah konusudur. Nitekim bu hatıraları tatlı üslubuyla yansıtmakta büyük başarı göstermiş, okuyanları hem düşündürmüş hem de kahkahalarla kırıp geçirmiştir. Tabiat sevgisi. Aziz Nesin tabiatla baş başa kalmayı çok sever. Onunla dağlarda kırlarda el ele dolaştığımızı çok hatırlarım. Harp okulundayken bir keresinde biz iki ahbap çavuş Harbiye'den Yaya Kilyos'a kadar gitmiş dönmüştük. Belgrad ormanlarında dolaştığımız günleri de hiç unutmam. Şinasi ile yaya olarak bu Kilyos gezimiz başlı başına anlatmaya değer meraklı bir serüvendir. Zamanım yeterse ileride anlatacağım. Çocukluk ve gençlik çağlarında onun için Boğaziçi, yeşil koruluklar ve parlak bir gök çok şey ifade etmekteydi. Spor sevgisi. Bugün onun göbekli halini görenler inanmazlar ama bizim Nusret gerçekten bir spor severdir. Zamanında her çeşit spora burnunu sokmuştur. Yalnız galiba güreşi hepsinden çok severdi. Zira Kuleli'deyken güreş takımında 57 kiloda çalışırdı. Hatırımda kaldığına göre okul müsabakalarına da girerdi. Liseyi bitirip Harbiye stajı için Balıkesir'in Kepsut nahiyesinde şimdi kaza merkezi oldu. İkinci kolordu istihkam taburuna gitmiştik. 30 arkadaş stajyer vardık. Kepsut'ta Simav çayı akar. Bu çayın yılan kavi macerasının iki yakasında geniş kumluklar uzayıp gider. Günün yorucu talim ve tatbikatlarından sonra veya pazar tatillerinde kendimizi serin dere sularına atarak yıkanır ve sonra kumluklarda güneşlenirdik. Bizim Nusret durmaz, hadi Şinazi güreşelim der ve vaziyet alırdı. Alt alta üst üste güreş yaptığımız çok olmuştur. Bir de bizim stajyerlerin futbol takımı vardı. Bu takımda futbol oynamayı da çok severdi. Çalışkanlığı ve yurtseverliği. Aziz Nesin 750 kişilik sınıfımızın en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olurken bütün notları tamdı. O zaman sınıf birincisi olması lazım gelirken onun gibi tam not almış bir diğer arkadaşı birinci ilan etmişlerdi. Bu duruma çok üzülmekle beraber bazı şakacı arkadaşlar, "Nusret olsa olsa bodur olduğundan birinci ilan edilmemiştir," diyerek gülüyor ve işi şakaya alıyorlardı. Aziz Nesin askeri okuldayken çalışmadığı zamanlarda, "Bugün çalışamadım, milletin ekmeğini haram ettim," derdi. Onun çocukluk çağlarındaki bu temiz duygusunu yurtseverliğinin en asil bir örneği olarak kabul etmek gerekir. Güzel sanatlara ilgisi. Bizim Nusret ta küçük yaşlarından beri güzel sanatlara hayrandı. O zamanlarda güzel resim yapar, güzel çizgi çizerdi. Subay çıktıktan sonra askeri fen tatbikat okulunda tahsilimize devam ederken, o kaçamak olarak Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam etmiş, güzel sanatlar alanında başarılı bir öğrenci olmuştu. Muhakkak önemli bir kişi olmak isteği. Aziz Nesin sönük bir kişi olmaktan çok korkardı. Daima önemli bir kişi olmak isteğiyle yanar tutuşurdu. İşte bu istek onun meşalesi olmuştur. Bu istek ilk önce onu bilgili bir istihkam subayı olarak ordu saflarına götürdü. Hangi şanssızlık bilmiyorum onu bu sevdiği ocaktan ayrılmak zorunda bıraktı. Yine bu istek onu uluslararası bir yazar olarak sahneye çıkardı. Aziz Nesin'i bir çocukluk arkadaşı Sevgi ise selamlarım. Sevgili arkadaşım Şinasi Sükan bir çocuk adamdır. Her yaşta çocuktu ve hep öyle kaldı. En son Ankara'da evine telefon ettiğimde sesi buğuluydu. Dizinden kesik bacağından dayanılmaz acılar çekiyordu. Ondan anılarımda ileride yine söz edeceğim sağlık olursa. Şinasi yukarıda aktardığım mektubunu biri gazete yönetmenine, biri de bana olmak üzere iki kopya göndermiş. Bana gönderdiği mektubunda eski Türkçe ile şu notu yazmıştı. Sevgili Nusretciğim, Akşam gazetesinde neşredilmek üzere bir nüshasını gazetenin Ankara bürosuna gönderdiğim bu yazıda sana karşı olan duygularımı belirtmekteyim. Bilmiyorum tab ederler mi? En derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Şinasi Sükan. Şinasi'nin 24 Haziran 1964 tarihli mektubunu ve yazısını ancak 30 yıl sonra kitabıma alabiliyorum. Nesim Vakfı, 24 Aralık 1993. 5. ayrımın sonu, sayfa 70.